Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Menheç derslerinde zulmetseler dahi yöneticileri dinleyip itaat etmek bölümündeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Nisa 59. ayetinde. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Günahı emretmedikleri sürece dinleyip itaat etmek bir haktır. Eğer günahı emrederlerse dinlemek de yoktur, itaat de yoktur. Yani masiyeti, Allah'a isyanı emretmedikleri sürece. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Muhakkak ki sizler benden sonra kayırmacılık ve karşı çıktığınız işler göreceksiniz. Dediler ki bize ne yapmamızı emredersin ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Onların haklarını yerine getirin, kendi haklarınızda size isteyin. Kendi haklarınızda Allah'tan isteyin. Onların haklarını eda edin, kendi haklarınızı ise Allah'tan isteyin. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'ten dedim ki ey Allah'ın Resulü bizler şer içindeydik. Allah bize içinde bulunduğumuz bu hayrı getirdi. Bu hayrıdan sonra şer var mıdır? Evet buyurdu. Dedim ki bu şerden sonra hayır dönemi olacak mı? Evet. Ben peki bu hayrıdan sonra şer olacak mı dedim. Evet buyurdu. Ben nasıl olacak dedim. Şöyle buyurdu. Benden sonra benim hidayetime tabi olmayan, sünnetimden başka yollar tutan idareciler olacak. Onların aralarında insan suretinde şeytan kalpli kimseler bulunacak. Dedim ki eğer o zamana yetişirsem nasıl hareket edeyim ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Yöneticiyi dinle ve itaat et. Sırtına vurup malını alsa dahi dinle ve itaat et. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Günahı emretmedikleri sürece yöneticileri dinleyip itaat etmek gerekir. Yani şuradaki ibareye bakarsanız, onların aralarında insan suretinde şeytan kalpli kimseler bulunacak. Yani bu öyle zulümler yapacaklar ki demek ki bunlar şekilleri insan fakat şeytan gibi nasıl bir insan. Böyle bile olsa diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yöneticiyi dinle ve itaat et. Günahı emretmedikleri sürece yöneticileri dinleyip itaat etmek gerekir. Yöneticinin fasık ve günahkar olması iyilik hususunda ona itaat etmenin gerekmesine bir engel değildir. Yani onun fasık ve günahkar olması iyilik hususunda ona itaat edebileceğine mani değildir. Yöneticinin halka zulmetmesi ve dünyayı kendilerine seçmeleri günah olmayan hususlarda onlara itaatin meşru oluşuna bir engel değildir. Günah olmayan, meşru olan hususlarda onlara itaat edilebilir. Harici zihniyet ise her türlü itaati iptal ederler tekfir ettikleri için. Bu günah, mesela yönetici günah işlerse onlar bunu direktmen tekfir ediyorlar. Neden? Çünkü o yönetim makamındadır ve Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiştir. Böyle diyerek doğrudan tekfirini ve kafir olduğu için de hiçbir şekilde, yani meşru olan konularda dahi itaat edilmeyeceğini söylüyorlar. Bazı yerlerde ayaklanmaları bu yüzden. Bu ehl-i sünnetin menhecine aykırı bir durum. Günah ve zulüm sebebiyle yöneticilere karşı ayaklanmak haram kılınmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda bazı yöneticileri insan suretinde şeytanlar olarak tasvir etmiştir. Bu da onların fasıklık ve günahkarlıklarının şiddetini gösterir. Bununla beraber onlara itaat etmenin gerekliliğine de bu durum engel olmamıştır. Yöneticiye saygı gösterilmesi ve desteklenmesi. Ziyad bin Kuseyb el-Adevi dedi ki, Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber hutbe okumakta olan İbn Amir'in minberinin altındaydım. Üzerinde ince bir elbise vardı. Ebu Bilal dedi ki, yöneticimize bakın, fasıkların elbisesini giymiş. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, sus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim Allah'ın yeryüzündeki sultanını aşağılarsa Allah da onu aşağılar. Bunu Ahmet bin Hanbel, Tirmizi rivayet etmiştir. Elbani Zilalül Cennede Hasen demiştir. Kim Allah'ın yeryüzündeki yönetici kıldığı kimseyi aşağılarsa Allah da onu aşağılar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu beş şeyden birini yapan kimse Allah azze ve celle'nin güvencesindedir. Hastayı ziyaret eden, cenazeyle beraber yürüyen, gazaya çıkan, yöneticinin yanına onu desteklemek ve saygı göstermek üzere giren veya evinde oturup insanları kendisini de insanlardan selamette kılan. Bunu Ahmet Müsned'de rivayet etmiş, Elbani Sahih-ül Tergib'de sahih demiştir. Bu beş şeyden birini yapan kimse Allah Azze ve Celle'nin güvencesindedir. Hastayı ziyaret eden, cenazeyle beraber yürüyen, gazaya çıkan, cihada çıkan, yöneticinin yanına onu desteklemek ve saygı göstermek üzere giren veya evinde oturup insanları kendisinde insanlardan selamette kılan. Yani Müslüman yöneticiyi desteklemek ve saygı göstermek üzere girmek, bakın hadiste tavsiye edilmiş. Şimdilerde şöyle bir şey yaygın. İşte kim sultanın yanına girerse o fasıktır, yağcıdır gibisinden. Demek ki bu mutlak değil. Evet. Sultanı aşağılayan kimse tehdit edilmiştir. Sultana saygı gösterilmesi ve desteklenmesi sünnettendir. Sultana saygı göstermenin ve onu desteklemenin fazileti, dinin halkın kalplerini sultana karşı birleştirmeye teşvik etmiş olduğu, yöneticiye karşı teşvik etmeyi, birleşliğe, ülfete, birliğe, ne denir ona, birlikteliğe, yani gönül birliğine, söz birliğine teşvik etmesi. Yani halk ile yöneticilerin arasında ayırmamak. Kafirler zaten İslam toplumlarında en büyük fitne tohumlarını bu yönde atıyorlar. Şimdi yöneticiler hakkında onların hukuksuzluğunu, halk hakkında halkın durumlarını, onların eğilimlerini falan kontrol edip Müslümanları bu noktalardan vuruyorlar. Çünkü öyle bir ayet var ki, müteşabih, haricilerin ilk sattığı ayet, Maide 44. ayet. Ucu çok açık bir mesele. Bunu Müslümanlar arasında gündeme getirip tekfir malzemesi yaparak halkın yöneticinin hakkını tanımamasına, yöneticinin de onların hakkını dolayısıyla tanımamasına sebep olacak vaziyette işleri karıştırıyorlar. Halbuki dinde yönetici zalim de olsa, sırtına vurup malını da alsa meşru olan hususlarda itaat emredilmiştir. Meşru olmayan konularda ise itaat etmez. Mesele nettir yani. Din, haklar konusunda yönetici ile halk arasında ayrım gözetmiştir. Yani halkın hakları başka, yöneticinin hakları başka. Halkta tolerans göstermediğin bir şeyde yöneticide tolerans göstermen gerekiyor. Mesela halkta o ince elbise giyen adama mesela müdahale etme, halk arasında bu olması gereken bir şey. Ama yöneticide doğrudan bunu yapamıyorsun demek. Yöneticilerin farklı bir konumu var. Yöneticilere dua etmek babı. Avf bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yöneticilerinizin hayırlıları, sizin onları sevdiğiniz, onların da sizi sevdiği, onların size dua ettiği ve sizin de onlara dua ettiğiniz kimselerdir. Devamı da var. Şerlileri de sizin onlara lanet ettiğiniz, onlar da size lanet etti diye gidiyor. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ebu'l-Hasen el-Eşari şöyle demiştir. Müslümanlara nasihat etmek, cemaatlerinden ayrılmamak, Allah için birbirlerini sevmeleri ve Müslümanların yöneticilerine dua edilmesi hususunda icma etmişlerdir. Ehl-i Hadis'in icma ettiği şeylerden sayıyor bunu. Bunu Risaletu ila Ehli Sugur, yani kale, sınır, buralarda nöbet bekleyen askerlere mektup bunda belirtiyor. El-Berbehari şöyle demiştir. Bir kimsenin sultana beddua ettiğini, ona lanet ettiğini görürsen bil ki o heva ehlidir. Bir kimsenin de sultanın iyiliği için dua ettiğini görürsen bil ki o sünnet ehlidir. İnşallah demiş. Fudail bin İyaz Rahimullah şöyle dedi. Şayet benim kabul edileceğini bildiğim tek bir duam olsaydı onu sadece sultan için yapardım. Evet, Şerhus Sünne'de zikrediyor bunu. Fudail bin İyaz'ın sözünü, evet, Berbehari sahih bir hasen bir isnatla rivayet etmiş Fudail bin İyaz'a kadar. Şeyh Abdülaziz bin Bas şöyle demiştir. Yönetici için dua etmek en büyük yakınlık sebeplerinden, en faziletli taatlerden, Allah için ve kulları için nasihattendir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Devs kabilesi isyan etti denildiğinde Allah'ım Devs'i hidayet et onları getir. Allah'ım Devs'i hidayet et onları getir buyurmuş. İnsanlar için hayır duada bulunmuştur. Sultan ise bu duaya daha layıktır. Zira sultanın iyiliği ümmetin iyiliği demektir. Yönetici için dua etmek en önemli dualardan. Hakka muvaffak kılınmak, ona yardım etmek, Allah'ın ona yakın dostlarını ıslah etmesi, Allah'ın onun kendisinin ve kötü arkadaşlarının şerrinden koruması için en önemli nasihatlerdendir. Onun için dua etmek, başarı ve hidayetin, kalp ve amelin iyiliğinin sebeplerindendir. Bu en önemli unsurlardan ve en faziletli yakınlıklardandır. Evet, yönetici için dua etmek sünnetin alametlerindendir. Yani bir kimsenin sünnet ehli olduğunun alametlerindendir. Yönetici için dua etmek yakınlık ve fazilettir. Yöneticinin iyiliği ve hidayetindeki hayrın büyüklüğü, yöneticiye beddua etmek bidat ehlinin özelliklerindendir. Müslüman yöneticiye günahı sebebiyle ayaklanmanın haram oluşu babı. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri çağırdı ve bizden biat aldı. Hakkında bizden söz aldığı konularla ilgili şöyle buyurdu. Dinç zamanlarımızda ve isteksiz hallerimizde, zorlukta ve kolaylıkta, bize karşı kayırmacılık yapıldığında dinleyip itaat etmek, hakkında Allah katında kesin bir delilinizin bulunduğu apaçık bir küfür görmeniz dışında yetki sahipleriyle çekişmemek üzere biat ettik. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İmam Ahmet şöyle der, İnsanların ister halifeliğini razı olarak kabul ettikleri, ister zorla etrafında toplanmış oldukları, Müslüman ümmetten olan bir yöneticiye ayaklanan kimse, Müslümanların birliğini bozmuş, aleykümselam ve rahmetullah, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlere muhalefet etmiş olur. Bu şekilde ölürse, cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Allah korusun. Sultana karşı savaşmak helal değildir ve insanlardan hiç kimsenin onlara karşı çıkması caiz değildir. Kim böyle yaparsa, sünnetin ve doğru yolun haricinde bir bidatçıdır. Bunu sünnet esaslarına dair risalesinde Ahmet bin Hanbel zikrediyor. Yani ehl-i sünnetin ehl-i bidattan ayrıldığı maddelerden birisi. Nebevi şöyle demiştir. Günahkar zalimler olsalar dahi onlara yani yöneticilere karşı ayaklanmak ve onlara savaşmak Müslümanların icmağı ile haramdır. Nitekim anlattığımız manada hadisler sabit olmuş. Ehl-i sünnet günahı sebebiyle yöneticinin azledilemeyeceğinde icma etmişlerdir. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler sabit olmasından dolayı ehl-i sünnetin görüşü fitne anında savaşın terki üzerinde kararlaşmıştır. Böylece bunu akide esasları arasında zikretmeye başlamışlar. Yöneticilerin zulmüne karşı sabrı ve onlarla savaşmayı terk etmeyi emretmişlerdir. Bidat ehli ise savaşmayı emrediyor şu an. Şevkani şöyle demiştir. Namazı kıldıkları sürece kendilerinden apaçık küfür ortaya çıkmadıkça ve Allah'a isyanı emretmedikleri sürece onlara itaat edilmesi gerektiğine dair rivayetler gelmiştir. Eğer onlar zulümde en üstün mertebeye ulaşsalar ve kendilerini apaçık küfre düşürmeyen kötülüklerin en büyüklerini işleseler dahi gelen rivayetlerin zahiri budur. Zira onlar Allah'a isyanı emretmedikleri sürece kendilerine itaat edilmesi gerekir. Evet, küfrün altındaki günahlar sebebiyle yöneticiye ayaklanmanın haram kılındığı. Selef, zulüm sebebiyle yöneticilere karşı ayaklanmanın haram olduğunu kararlaştırmış ve bu konuda icma etmişlerdir. Yöneticiye karşı ayaklanmak bid'at ve sünnetin dışına çıkmaktır. Bu bir bid'attır ve kişiyi sünnet ehli olmanın dışına çıkarır. Yöneticiye karşı ayaklanan cahiliye ölümüyle ölür. Yönetici ister velayet yoluyla, ister ehlül hal vel akdin biatı yoluyla, ister veliaht yani babadan oğula geçmek yoluyla veya belirleme yoluyla, ister istila yoluyla yani zorla yönetimi ele geçirme yoluyla yönetici olmuş olsun fark etmez. Küfrün altına kalan bir sebeple ona karşı ayaklanmak haramdır. Yönetici üzerinde icma edilmiş büyük küfre düştüğü zaman bu durum tevil olmaksızın açık olduğunda, net olduğunda küfrü ve daha büyük zarara düşmeksizin onu devirmeye güç varsa ona karşı ayaklanmanın mübah oluş. Yani apaçık bir küfre düştüğünde, İslam dışında bir dine girdiğinde mesela, irtidat ettiğinde ve onu ona ayaklanıldığı zaman daha büyük zarar söz konusu olmayacaksa o zaman ayaklanmanın caiz olur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının. Tekabün suresi 16. ayet. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den hadis az önce geçmişti. Apaçık bir küfür görmeniz müstesna diyordu orada. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zarar vermekte, zarara uğratmakta yoktur. Yani sen bu ayaklanmayı yaptığın zaman, yani yönetici kafir bile olsa, diyelim Hristiyan bir yönetici. Bu ayaklanmayı yaptığın zaman Müslümanlar daha büyük zarar görecekse, işte zarara uğratmakta yoktur hadisi bunu yasaklayan bir durum. Evet, kafir olan yöneticiden başkasına ayaklanmak caiz değildir. Yönetici ancak kafirse ona ayaklanılabilir. Kendisine karşı ayaklanmanın mübah olması için yöneticideki küfrün apaçık ortada olması şarttır. Yani adam Müslümanım diyor. Hayır sen kafirsin diyorlar ayaklanmayı caiz görmek için. Adam Müslümanım diyor. Yok efendim sen Nusayri'sin, yok sen Rafizi'sin veya başkasın falansın filansın. Ya sen kimsin? Yani Allah ve Resulü mü diyor her Rafizi kafirdir diye, her Nusayri kafirdir diye. Cehmiler mesela ferden fert, kafir olmalarına rağmen Ahmet bin Hanbel burada ayaklanmayı caiz görmemiştir. Evet, kendisine karşı ayaklanmanın mübah olması için yöneticide küfrün apaçık ortada olması şarttır dedik. Bu konuda söz birliği bulunması şarttır. İttifak olacak yani. Hiç kim, iki tane Müslüman ihtilaf etmeyecek. Bu konuda delil Allah Teala'nın kitabıdır. Alimlerin içtihatları değildir. Alim içtihat etti, kafir olduğuna hükmetti. Bu değil. Delil Allah'ın kitabıdır. Yine burada tehdide katılmasını engelleyen tevilin veya şüphenin bulunmaması da şarttır. Daha büyük zarara düşmek söz konusu olmaksızın yöneticinin nazledilmesine güç yetmesi de şarttır. Yani o şekilde gücün yetecek ki sen bu işi yaptığın zaman Müslümanlar daha büyük zarar görmeyecek. Yani burayı da hesap etmesi gerekiyor Müslümanların. Evet. Buradan sonra davet konuları başlıyor. Davet babı. Yani neye davet ediyoruz? Menheç nedir? Başlangıç tevhide davet iledir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biz her ümmete sadece Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik. Nail suresi 36. ayet. Enbiya 25. ayeti, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Müddessir suresi ilk 7 ayeti, ey örtüye bürünen, kalk ve uyar, Rabbini tekbir et, onu yücelt, elbiseni temizle, putlardan uzak dur, yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma, Rabbin için sabret. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı vahyin kesilmesinden bahsederken işittim diyor ve konuşmasında şunları da söyledi. Yürürken semadan bir ses işittim. Başımı kaldırdığımda bana Hira mağarasına gelen meleği gökle yer arasında bir kürsü üzerinde oturur halde gördüm. Bundan dolayı korkuya kapıldım. Eve döndüm ve beni örtün, beni örtün, beni bir örtüye bürüyün dedim. Bunun üzerine Allah Teala ey örtüye bürünen ayetinden günahlardan uzak dur ayetine kadar indirdi. Bu namazın farz kılmasından önceydi. O ayette geçen ricz putlardır. Evet, Taberani rivayet etmiştir bunu. Urve bin Zübeyr, Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hadice radıyallahu anh'a namazın farz kılmasından önce vefat etmişti. Yani onu tevhid kurtarmıştı. Namaz farz kılmadan önce vefat etti ve cennetliklerden olduğu bildirildi. İbni Abbas radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen halkına gönderirken şöyle buyurdu. Muhakkak ki sen kitap ehlinden bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey Allah Teala'yı birlemeleri olsun. Bunu öğrendikleri zaman onlara Allah'ın kendilerine bir gün ve gecesinde 5 vakit namaz kılmayı farz kıldığını haber ver. Namazı kıldıklarında Allah'ın kendilerine mallarından zekat vermeyi farz kıldığını, zenginlerin zenginlerinden alıp fakirlerine vereceğini onlara haber ver. Bunu kabul ettikleri zaman zekatı onlardan al ve insanların değerli mallarından da sakın. Evet, Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'a Kur'an hakkında şöyle demiştir. İlk nazil olanlar mufassal surelerden nazil olanlar idi. Bunlardan bunlarda cennet ve cehennemden bahsediliyordu. İnsanların İslam'a girişleri sağlamlaşınca helal ve haram hükümleri indi. Yani ilk önce bir ittiba tevhidi gerekiyor demek. İttiba tevhidi şart. Yani naslara teslim olma şart. Bu ittiba tevhidi gerçekleştiği zaman bak hükümlere muhatap olma hep burada giriyor sırayla. Tevhide davet, rasullerin davetinin özüdür. Davet metotları zamanın, mekanın ve şahısların değişmesiyle değişikliğe uğramaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ilk başladığı davet tevhide davet olmuştur. Tabi burada şu saptıranlara, bu meseleyi sulandıranlara, bulandıranlara dikkat çekmek lazım. İşte önce tevhid dedikleri halde işte birileri tevhidi anlasın diye bazı münkerlere karşı çıkmamak, bazı bidatlere karşı çıkmamak. Önce tevhid çünkü. Bu gibi saptırmalar yapıyorlar. Ve bu insanlar kime muhatap oluyorsun? La ilahe illallah diyen insanlar bunlar. Yani sen bu insanları, bu toplumu kafir mi görüyorsun ki? Önce tevhid dediğin insanlar. İşte günahtan bahsetme. Çünkü tevhid olmayınca bunlar geçersizdir. Yani sen bu toplumun tevhidini geçersiz mi görüyorsun? Kafir mi görüyorsun? Bu tekfircilerin iş. Yani önce tevhid deyip işte münkeri nehyetmemek, bidate karşı çıkmamak, burada demek ki tekfir var. Bu insanları tekfir ediyorlar. Tekfir ettikleri için yani sen o bidatten uyarsan da ona bir faydası olmaz. Niye? Çünkü onun tevhidi eksik. Tevhidi yok. Yani dine girmemiş. Bu gözle bakmaktan ileri gelir böyle bir anlayış. Hayır, bu toplum Müslüman bir toplum. Tevhidi kabullenmiş, la ilahe illallah demiş bir toplum. O halde bunlara tevhid nasıl davet edilir? Bu tevhidin gerekleri anlatılır. Allah böyle buyuruyor, Resul böyle buyuruyor. Önce bir ittiba tevhidin anlaşılması lazım yani. Allah'a ve Resulüne teslimiyetin anlaşılması lazım. Evet, tevhide davet namaza, zekata ve İslam'ın diğer şartlarına davetten önceliklidir. Anlatım sırasında bu öncelik vardır. Fakat sen yaşama noktasında mesela Hristiyan'a tebliğ edeceksin. Allah Resulü Muaz bin Cebel'i Hristiyan bir topluluğa gönderiyor. Önce tevhidden bahset diyor. Müslüman toplumundan mı bahsediyoruz? La ilahe illallah diyen bir toplumdan mı bahsediyoruz? Ehli kitap olan bir toplum. Ehli kitap olan bir topluma önce la ilahe illallah veya müşrik bir toplum olabilir, kitapsız bir toplum olabilir. Onlara önce la ilahe illallah'ın anlatılması, dine girişin, İslam'a girişin anlatılmaz. Bunun kolaylaştırılması. Bu olduktan sonra İslam'ın hükümleri gelir değil mi? Bu insanlar la ilahe illallah demiş. Ha, burada diyelim Avrupa'da davet ediyorsun. İşte insanlar İslam'dan uzaklaşmasın diye sen Allah'ın sana farz kıldığı şeyleri terk edemezsin. Zaten bir yerde Allah'ın dinini yaşayamıyorsan oradan hicret etmen vaciptir. Avrupa'ya gidiyor neymiş davetmiş. Hayır, sen ticaret için oradasın, yalan söyleme. Ticaret için oradasın. Davet ettiğin şey ne? Zamanla değişikliğe uğramış, İslam olmaktan çıkmış. Suret girmiş, kadınlar girmiş, her şey girmiş senin dinine. İnsanlara göre oruç açma, insanlara göre oruç bozma, bayramların insanlara göre her şeyini Allah yönlendirmiyor artık. Resul yönlendirmiyor artık. Sen o bozuk maya içerisinde hercü mercü olmuşsun, bozulmuşsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle insanları, yani bir insanın kendisine güvenip de ben Avrupa'ya gideceğim, davet edeceğim demesi bile zaten Allah'ın mekrinden emin olmaktır. Nasıl güveniyorsun kendine? Bozuk ortam, küfür, her bakımdan küfür. Küfür hakim. İnsanların yaşantısında her türlü yani şeytana uyma, bozukluk hakim. Türkiye'de bile biz korkuyoruz bundan. Yani toplumun içerisine, ticaretin içerisine, hayatın içerisine girmeye korkuyoruz. Nasıl Avrupa gibi bir ortama girersin? Çünkü onları engelleyecek İslami bir vicdan yok. Bu toplumda var. Ayrı mesele, eğer bir insan tevhidini yaşayamıyorsa, dinini yaşayamıyorsa bir toprakta, bir yerde oradan hicret etmesi üzerine vacip olur. Davet edeceğin maksadıyla sen dinden taviz veremezsin. Taviz verirsen sen onların dinine girersin. Onlar seni davet etmiş olur. Sen onları davet etmiş olmazsın. Bakın Avrupa'da Müslümanım diyenlere, Selefiyim diyenlere, İslam'la ne alakaları kalmış? Giyimleri gavur gibi, hayatlarında suretler, günahlar, gavurun düşmediği günahlar var neredeyse.
Çoluk çocuklarındaki hakimiyetlerine bak. Söz geçmez. Niye geçmez? Çünkü velayet yetkisini bile gavur memleketinde anne babadan alıyor. Onun terbiyesinde bir fiske bile vuramaz. Allah Resulü diyor 10 yaşına gelince namaz kılmıyorsa döv diye. Nasıl yapacaksın bunu? Döversen suç Avrupa'da. Hanımını İslam'a zorlayamazsın. İslam'ın emirlerine zorlayamazsın. Türkiye'yi bile o hale getirdiler. Feministleştirdiler yani.
Evet. Allah yardım etsin. Yani demek istediğimiz davet maksadıyla Allah'ın bize farz kıldığı şeyleri biz terk edemeyiz. Yani birilerini kurtarmak için biz kendimizi yakamayız. Böyle bir olay yok. Kimse bu konuda kendine güvenmesin. Peygamberler kendilerine güvenmiyorlar bu konuda.
Ya Rabbi nefsi nefsi diyorlar. Önce benim nefsim. Biz hidayeti önce kendimize isteriz. Dualarda bize sünnet kılınan önce kendi nefsimize dua etmemiz, sonra karşıdakine dua etmemiz. Allah beni de seni de ıslah etsin. Önce beni ıslah etsin. Allah beni de hidayet etsin, seni de. Allah önce beni hidayet etsin. Önce kendine istemeyi öğretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize.
Biz hidayeti önce kendimize istiyoruz. O yüzden başkalarını bu dine davet edebilmek için herhangi bir taviz vermemiz gerekmez. Evet, davetlerin ve ıslah hareketlerinin temelinin tevhide davet olması gerekir. Tevhidi üstlenmeyen ve buna özel önem vermeyen her davet ve cemaat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin metodunun dışında hareket etmektedir ve sonuç alamazlar. Biz burada Türkiye'deki davet için şöyle altını çiziyoruz bu tevhid davetinin. İttiba tevhidi. İttiba tevhidi. Evet, şirkten sakındırma. Tevhide davet olunca şirkten sakındırma zıttıyla birlikte. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Her kim Allah'a şirk koşarsa çok büyük bir günah irtikab etmiş olur. Nisa 48. ayet. Zümer 65. ayetinde şöyle buyuruluyor. Gerçektir ki sana da senden öncekilere de vahyolunmuştur. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da önceki peygamberlere de bu vahyolunmuştur. Eğer sen dahi Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi, önceki peygamberler dahi, şirk koşarsan bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Riba yani faiz 70 küsur şubedir. Şirk de öyledir. Şirk de 70 küsur şubedir yani. Şirkin çeşitleri çok. Bunu Bezzar merfu olarak böylece rivayet etmiştir. Elbani Sayyid Tergib'de Sayyid demiştir. İbn-i Ebi Şeybe ve Ebu Ubeyde el-İman'da rivayet etmişler bunu. Bukhari sayinde şöyle bir başlık, bab başlığı atıyor bak. Allah Teala'nın şu ayetleri babı. Allah'a eşler koşmayın. Yani nitler, endat. Bakara 22. ayet. O alemlerin Rabbi olduğu halde ona ortaklar mı koşuyorsunuz? Fussilet 9. ayet. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Furkan 68. ayet. Gerçektir ki sana da senden öncekileri de vahyolunmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Zümer suresi 65-66. ayet. İkrime şöyle dedi. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Yusuf 106. ayet. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Zuhruf 87. ayet. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onlar şüphesiz güçlü olan her şeyi bilen Allah yarattı derler. Zuhruf 9. Onlar başkalarına ibadet ettikleri halde imanları budur demiştir İkrime. Yani ibadette Allah'tan başkalarına yöneliyorlar. Fakat itikatları buydu diyor. Yani ittiba tevhidine dikkat çekiyor. İbadette Allah'tan başkalarına yöneliyorlar. Evet. Şirk günahların en büyüğüdür. Rasullerin karşı çıkmak ve sakındırmak üzere gönderildikleri şeylerin en büyüğü şirktir. Şirk ile beraber yapılan amel sahih olmaz. Şirkin çeşitleri çoktur. Hadiste geldiği gibi 70 küsur şubesi olduğu söyleniyor. Nasıl iman 70 küsur şube ise. İnsanların çoğu şirkin türlerini bilmezler. Şirkin açıklanmasına ve insanların bundan sakındırılmalarına büyük bir ihtiyaç vardır. Şirkten sakındırmak insanlara en büyük nasihatlerdendir.
Evet. Dinin bütün esaslarına davet. Yani tevhide davet, şirkten sakındırma davet konuları ve dinin bütün esaslarına davet. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! İslam'a tam olarak girin. Yani udhulu silme, udhulu fi silme kafeten. Toptan İslam'a girin. İbn-i Cerret Taberi tefsirinde şöyle demiştir. Allah Celle Senauhu bu ayette şu anlamı kastediyor. Ey müminler! İslam'ın bütün kurallarıyla amel edin. Söz ve amel ile onu tasdik ederek İslam'a girin. Selman radıyallahu anh'ten ona Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem size helal ile ilgili olanlara kadar her şeyi öğretmiş denildi. O da bunun üzerine şöyle dedi. Evet, bizleri büyük veya küçük abdest bozarken kıbleye dönmekten, sağ el ile istinca etmekten, üç taştan azıyla istinca etmemizden ve tezek veya kemikle istinca etmekten de yasakladı. Evet, tevhidin ve şirkten uzaklaşmanın gerçekleşmesinden sonra dine davet konuları herhangi bir meseleyle sınırlanamaz. Bilakis dinin bütün meselelerini kapsar. Davetimiz dinin bütün meselelerini kapsar. İslam'ın bütün kurallarına davet etmek gerekir. Dinin öz ve kabuk şeklinde taksim edilmesinin batıl olduğu, davetlerinde dinin bazı yönlerini ihmal eden cemaatlerin sapmış oldukları. İlimsiz davet olmaz babı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlarla birlikte basiretle Allah'a davet ediyorum. Yusuf Suresi 106. ayet. Yani bir kimse alim olmadan davetçi olmasın yani. Davet etmeye kalkmasın. İlim sahibi olsun ondan sonra. Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Tevbe 33. ayet. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahların için, erkek ve kadın müminlerin günahlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhammed Suresi 19. ayet. Buhari sayında şöyle bir başlığı açmıştır. Allah Teala'nın bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed 19 ayetinden dolayı ilmin söz ve amelden önce olduğu ve ilimle başlanması babı. Önce ilim gelir. Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Kim ilimsiz olarak amel ederse, İfsad ettikleri yani bozdukları ıslah ettiklerinden, düzelttiklerinden fazla olur. Yani bunun niyeti hayırdır ama ilimsiz olarak yola çıktığı için bunun bozdukları daha fazla olabilir. Evet, davet ancak ilimli olur. İlim amelden ve davetten önce gelir. İlimsiz olarak yapılan davet düzeltmekten daha çok bozucudur. İlme dayalı olmayan davetlerin fasit, bozuk olduğu, ümmetin ilme ve alimleri olan ihtiyacı. Cahil kıssacılardan sakındırma babı. El-Kas yani kıssacı, geçmişe ait hikayeleri araştırıp anlatan ve bu kıssaları şerh edip açıklayan kimsedir. Bu kelime genellikle geçmiştekilere ait haberleri anlatan kimseler hakkında kullanılır. Bu kıssacı yani vaaz, seminer veriyor, konferans veriyor, hutbede vaaz veriyor. Bunlar bakın hep vaaz meclisleridir. İlim halkaları böyle halkalar. Yani İlim halkalarıyla vaaz meclisleri başka şeyler. Bu halkalar dinin kurallarının, helallerinin, haramlarının, Allah'ın sıfatlarının öğrenildiği, yani insanların bilgisine bilgi kattığı, yeni şeyler öğrendiği meclislerdir, ilim meclisleri. Kıssacıların meclisleri, vaaz meclisleri ise insanların bildikleri konularda işaret edilmeleridir. Bildiklerinin hatırlatılarak ikaz edilmesidir. Vaaz meclisleri bunlardır. İlim meclisleri buralarda, mescitlerde yapılan bu meclislerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatmış oluyoruz. Yusuf Suresi 3. ayet. Burada kıssalarla insanlara ikazda, irşatta, vaazda bulunmanın meşruluğuna işaret vardır. Habbab radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki İsrailoğulları helak olduklarında kıssa anlatmaya başladılar. Burada da bir uyarı var sanki. Helak olduklarında kıssalar anlatmaya başladılar. Kıssaların demek ki olumsuz bir yönü de var. İbnül Cevzi hadisi açıklarken şöyle demiştir. Onların kınanmalarının sebebi ancak Allah'ın kitabını terk edip kıssalarla meşgul olmalarıdır. Mesnevi'den vaazlar, Risale-i Nur külliyatından öğütler ama yani Allah'ın varlığına deliller falan filan ama Allah'ın kitabı terk edilmiş, Resulünün sünneti terk edilmiş. Bu kıssa kitapları, hikaye kitapları insanların meşguliyetlerini kuşatmış. El-Elbani Rahimullah şöyle demiştir. Şöyle denilebilir. Onların helak oluş sebepleri vaizlerinin kendisiyle dinlerini öğrenecekleri ve kendilerini salih amele yönelten fıkıh ve faydalı ilim içermeyen kıssalara ve hikayelere önem vermiş olmalarıdır. Onlar bunu yaptıkları zaman helak olmuşlardır. İşte zamanımızda sözlerinin ve vaazlarının çoğu İsrailiyat ve Sufilerin incelikleri etrafında dönen birçok kıssacıların durumu da budur. Allah'tan afiyet dileriz. Ebu Abdirrahman'dan Ali radıyallahu anh bir kıssacıya uğradı ve şöyle dedi. Nasih ve mensuhu biliyor musun? Yani dinde ilim sahibi misin demek istiyor. Nesedilen hükümler, hükmü devam eden, nesedenler bunları biliyor musun? Kısaca hayır deyince hem kendin helak oldun hem de başkalarını helak ettin dedi. Çünkü insanlar bu kısacıları dinde önder edinirler. Ebu İdris el-Havlani dedi ki, muhakkak ki mescidin bir bölümünde yanan bir ateş görmem, yani çıkmış bir yangın görmem, benim için orada fakih olmayan, ilim sahibi olmayan birinin kısa anlattığını görmemden hayırlıdır. İmam Ahmed'e kıssacıların meclislerine katılmak hakkında sorunca şöyle demiştir. Eğer kıssacı doğru biri ise meclisine katılmakta sakınca görmem. Ebu Bekir el-Mervezi dedi ki, Ebu Abdillah Ahmed bin Hanbel'in şöyle dediğini işittim. Kıssacıların durumunu beğeniyorum. Zira onlar mizanı ve kabir azabını anlatıyorlar. Dedim ki onlara gidilebilir mi? Şöyle dedi. Eğer kıssacı doğru biri ise gidilebilir. Zira onlar mizanı ve kabir azabını anlatıyorlar. Yani hayra teşvik ediyorlar. Ama doğru biri ise diyor. Yani rivayetlerin sahihini, zayıfını bilen birisi ise bunların hükümlere delalet yollarını, nasihi, mensuhu, umumu, hususu, mutlak mukayyeti. Çünkü o kıssacıların insanlar üzerindeki tesiri alimlerden daha fazladır. Mesela alimi çok fazla takmazlar. Ama kıssacıları daha fazla takarlar insanlar. İnsanlar üzerinde kıssacıların ayrı bir yeri vardır. Neden? Çünkü kıssacılar gönüllere hitap eder. İlimle uğraşanlar ise biraz sanki katı şeylerle, helal, haram, hep rusum. Yani bunlarla uğraştıkları için insanlar ilim ehlinin, özellikle avam, ilim ehlinin ne dediklerini de anlamazlar. Anlamadıkları için kıssacıları anladıkları için, anladıkları ve bildikleri şeylere ikaz ettikleri için kıssacılar onları daha fazla severler, daha fazla itibar ederler. Dolayısıyla kıssacı cahildir, yani alim kadar bilmezdiğini ona bir fetva sorar, onun verdiği fetvaya daha fazla itibar eder. Alime itibar etmez. Niye? Çünkü ruhuna o hitap ediyor. Onun ölçecek, değerlendirecek bir elinde mizanı yoktur avamın. İlmi tartacak bir şeyi yoktur. Kıssacı bildiklerinden bahseder, bildiği şeylerde adeta onu destekler, tasdik eder. Evet, o yüzden doğru biri olursa bu kıssacıların, bu kıssa vaaz ve irşatların ümmet üzerinde hayırlı, olumlu etkileri olabilir. Buna dikkat çekiyor Ahmed bin Hanbel. Evet, ayette hak olduğu, ibret ve nasihatler içerdiği için kıssaların en güzelinin Kur'an kıssaları olduğu belirtilmiştir. Dinin ispatı ve hallerin düzeltilmesinde ilmin ve onun yayılmasının önemi, ilmin terk edilip kıssalarla meşgul olmanın helak sebebi oluşu ve hüsrana uğrama alameti oluşu. Eğer kıssa anlatan kişi fakih ve doğru sözlü biri olursa kıssalara ruhsat verilmiştir. Zamanımıza bakın. İlim ehli yok ama vaiz çok. Vaiz çok. İsrailoğullarının helak oluş sebeplerinden bakın bu. Hadiste öyle anlatılıyor. Onlar helak olduklarında kıssaları anlatmaya başladılar. Kıssacı çok, vaiz çok. İnsanlara nasihat eden, yani bildikleri şeylerde teşvik eden bir sürü vaiz var. Ama bir tane ilim ehli yetişmiyor. İlimden yüz çevirip de bunlara yönlenilmesi bir hüsran alametidir. Evet, eğer kıssa anlatan kişi fakir ve doğru söz olursa kıssalara ruhsat verilmiştir. Selefe göre hakkında izin verilmiş olan kıssalar mizanın, kabir azabının ve buna benzer ahiret konularının anlatıldığı veya sahih kıssalardan ibretler içeren kıssalardır. Sahih hadislerden, seleften gelen sahih rivayetlerden ibret içeren kıssalardır. Cahil kıssacılardan sakındırılmıştır. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste davette meşru vesileleri kullanmaktan ayrılmamak. Yani gayri meşru vesilelere sapmamak babını işlemeye çalışacağız. Burada anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbileyke.